Merhabalar, Fidro Kahvesi'ne hoş geldiniz. Ben Servet. Bugün Süreyya, Luna ve Hikmet Hanım'la beraber Watchmen'in son 3 bölümünü konuşuyoruz. Hoş geldiniz kızlar.
Bu bölümü geçen hafta sonu çekmeliydik. Çünkü kayıttan çıkar çıkmaz dizinin devamını izledim ve öyle gaza geldim ki ses kaydı falan atıyorum sonra. Şu dinlesin, bu dinlemesin falan diye direktif veriyorum böyle. Heyecanlıyız, bu önemli bir maceranın sonuna geldik.
Ya gerçekten bu diziyi önceden izledin ya bir de. Tamamen kafandan silmiş olman çok hoşuma gidiyor.
Kaç defa başımıza gelecek, kaç bir şey yani, hani hep deriz ya, Harry Potter keşke hiç bilmeseydim, sıfırdan okusaydım falan. Hani mümkün değil. Anca salak olmanız lazım, benim gibi unutmanız lazım her şeyi.
Ya da acaba beğenmemiş miydin o zaman?
Beğenmişim, beğendiğimi hatırlamıyorum. Eşim diyor ki sen çok beğenmiştin ya Watchmen'ı diyor.
Ama bir şey diyeceğim, sen bizim grubumuza Hikmet Hanım bir şey attı, bir sesli mesaj attı, tahmin attı bize. Ondan sonra ben de şunu düşündüm, tahmin edebileceğin bir şeydi ama acaba ne kadarı beyninde o küçücük tutunduğu bilgiydi, o an ortaya çıktı diye düşündüm. O sesin heyecanını duymak güzeldi açıkçası. Çünkü geçen hafta biraz şey yaptık, gerildik demeyeyim de spoiler vermemek için epey bir zorlandık Servet'le ben. Bu arada Servet'in başta olduğu modda şu an ben varım. Yani bu hakkını verebilecek miyiz diye bir stres yaşıyorum. Onu baştan söyleyeyim arkadaşlar.
Bence yani geçen bölümün yıldızı Süreyya'ydı. O kadar doğru tahminleri vardı ki. Bir de şöyle bir şey oldu.
Öyle
arka
miydi?
Plan bilgisi vermek istiyorum. Sen bugün biraz hasta olduğun için biraz şeysin yani. Biz seni öveceğiz, sen dur. Senin konuşmana gerekiyor.
Ya evet, bir de bu yani bu dizinin sonu ve her şeyin ortaya çıkan şeyi olduğu için, bölümü olduğu için hani ne olursa olsun geleyim dedim ama yani o enerjiyi şey yapmak için çok merak ediyorum söyleyeceklerinizi cidden.
Tervin, sana bir şey soracağım. Onun sonda yaptığı, Süreyya'nın sonda yaptığı öngörüleri biz bölümün sonuna ekledik mi yayınlanan bölümün, yoksa bu bölümün ekledik. Başına mı ekleyeceğiz?
Ekledik. Geçen bölümün sonuna ekledik. Şimdi şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Luna işi vardı. Ayrılmak zorunda kaldı bir önceki bölümde erkenden. Süreyya, ben ve Hikmet Hanım kaldık. Ondan sonra da Süreyya'nın elektrikleri kesildi ve bir anda dondu. Sonra tamamı bağlayacaktık yani, sonuna bağlayacaktık. Neyse, o gitse de biz konuşalım, şey bitirelim bölümü diye Hikmet Hanım'la bölümü bitirdik. Ondan sonra Süreyya geri geldi ve böyle konuşacakları bitmemişti. Biz artık kayıt dışı konuşmaya başladık. Ben ne konuşmak istiyorsun falan deyince Süreyya da ya şeyin kocasından bahsetmek istiyorum dedi. Ben de kimin kocasından bahsetmek istiyorsun dedim. Angela'nın kocasından bahsetmek istiyorum dedi. Ben de böyle o sırada nasıl ne yapacağımı şaşırdım ve böyle şey yaptım. Ya bir dakika biz kayda tekrar başlayalım dedim. Ama bir yandan da çaktırmamaya çalışıyorum. Neyse, aymadılar. Ben tekrar kayda başladım. Ondan sonra Süreyya anlattı. Onun aslında çok geride kalan bir karakter olduğu. Acaba onun arkasından önemli bir şeyler çıkar mı? Çıkmazsa da iyi. Hani çıkmasa da öyle sessiz sakin bir karakter olması iyidir falan dedi. Ama böyle siz dedi her ayrıntıda bir şey var diyorsunuz. Ben de şimdi ondan şüphelenmeye başladım falan dedi.
Yani hatta tam olarak Doktor Manhattan çıkmasın falan gibi bir şey dedi galiba.
Yok, o kadar
yani.
Demedi. Şey demedi.
O hiç aklıma gelmedi. Minutemen mi? Ya bunun da böyle bir Minutemen çıkmasın bir şey çıkar dedi. Mı gibi bir şey bekledim.
Aynen. Ondan sonra bölümü tekrar kapattık. Ben editte de hemen onu diğer bölüme ekledim.
Ya
bir
evet.
Bir şey daha bildin. Bir de Lady True ile ilgili bir şeyler söylüyordun. Ha, çok yaklaşıyordun. Hep çok yaklaşıyordun. Tam böyle nokta atışı yapamadın ama yine de çok yaklaştın.
Evet. Mesela sen orada şey demiştin, Save Me D yazıyordu ya orada. Biz Dr. Manhattan demiştik ona. Başka D ne olabilir? Daughter. Yani hiç onu tahmin etmemiz mümkünatı yoktu. Hani sonra Lady True'nun onu oradan şey yapması
ben
falan.
Ama izlerken tahmin etmiştim.
Öyle mi?
Evet. Yani ne zaman ettiğimi hatırlamıyorum. Bir iki bölüm önce mi? Bir direkt o bölümün öncesinde mi bilmiyorum ama orada Daughter yazmadan önce ben onun Daughter olduğundan emindim yani. Bir de o sırada çok fazla hafta hafta yayınlanıyordu ya. Bazen 2-3 bölüm de yayınlanıyor olabilir. Hatırlamıyorum şu an tam olarak schedule'ını ama bölüm çıkıyordu. Sonra o hafta o bölümle ilgili 5-6 tane podcast dinliyorduk falan. Sonra yeni bölüm çıkıyordu. Şimdi o kültürün içinde zaten sürekli düşünüyorsun, beynini patlatıyorsun. Direkt ben de dememiş olabilirim Daughter diye. Hani orada podcastçilerin birinin dediği bir şeyden yola çıkıp evet kesin böyledir diye düşünmüş de olabilirim. Kendim de bulmuş olabilirim, onu hatırlamıyorum. bilmiyorum. Ama
aman o kadar da hakkaniyetli olma canım işte. Niye şey yapıyorsun? Her neyse yere referans yani. Veriyorsun.
Ama tek başına yapmıyorsun aslında. Tek başına aydınlanmıyorsun. O kadar çok beraber düşünüyorsun ki ya böyledir falan diye şey yapıyorsun. O yüzden bütün krediyi kendime alamam yani. Ama o Doğutur yazısına şaşırmadığımı hatırlıyorum sadece.
Aslında bakarsan mesela diziyi biz biraz aralıklarla izlediğimiz için ilk üç bölümü yani birkaç ay önce izledik. Sonra şimdi devamını izledik vesaire. Hani şey merak ettim. İnsanlar fanlar onun kızına yazdığı hani Doğutur şeklinde yazdığını hangi clue'dan çıkartmış olabilir? Çok enteresan mesela. Bayağı oturup düşünülmüş bir şey olması lazım. Şu an onu ayrıca merak ettim yani.
Aslında çizgi romanı bilen biri için çok büyük ipuçları vardı. Hani Adrian White'ın olduğu çizildiği sahnelerde onun o kendi şeyi var ya büyük ne denir master mind planlarını yaptığı yer. Orada sürekli çalışan Vietnamlı hizmetçiler vardı. Hatta bunların birbirinin aynısı mı olduğu, o çizim yapılırken çok böyle aynısının kopyası, klon mu olduğuna dair falan konuştuğumuzu hatırlıyorum sizinle. O yüzden o çizimlerde arka plana atılmış, ırkçı bir şekilde hatta arka plana atılmış Vietnamlı hizmetçilerin birinin akıllılık edip adamın sakladığı spermleri kullanıp kendini hamile bırakıp genius bir çocuk doğurması vesaire gibi bir şey bence çok muhteşem bir şeydi yani. Hem gözümüzün önünde duran bir gerçekti hem de çok iyi saklanmış bir twistti yani.
Bana da şey geliyor yani böyle dizilerde genellikle yani böyle dizi demeyeyim tüm dizilerde dünya üzerinde hani Türk dizilerinde de yabancı dizilerde de hani böyle bir birisi birisinin kızı çıkar muhakkak ya. Yani Kızıl Goncaları izliyoruz şimdi hani orada da böyle bir akrabalık bağı çıktı falan yani o yüzden akrabalık bağının olmadığı dizide akrabalık bağını ara diye bir kaideyi bence
bir şey soracağım. Bölüme gelirken en çok merak ettiğim şeylerden biri. Hikmet Hanımcığım, sinirin geçti mi?
Ben neye sinirlendiğimi hatırlıyor muyum? Ben anlık söner yani. Neye kızmıştım? Lady True ile alakalı bir şeye kızmıştım.
Dördüncü bölümde bir sürü spoiler'ı yüzümüze atıyorlar. Ama fark etmiyoruz falan diye bizi övmüştük. Sen de böyle hayır ben dördüncü bölümü izlerken keyif almadım. Yani benim izleme tecrübemi neticede etkiliyor falan diye bayağı dördüncü bölüme sövmüştün.
Yani şöyle bir şeylerin çözülmesini beklerken sıkılıyorum herhalde. Çok uzatılmış geliyor benim sabrım yetmiyor böyle şeylerde. True Detective izledik mesela geçen. Orada da böyle hadi be Sadide gelin falan modundaydım. O yüzden bu son 3 bölümde hep Sadide gelindiği için biraz affettirdi kendini zaten dizi.
Çok relatable bir şey söylüyorsun ama yani gerçekten.
İyi bari yani herkes de Nuh peygamber sabrı, ey peygamber sabrı artık hangisi sabırlıydıysa yoktur herhalde yani hani. Şey yapalım mı mesela nasıl ilerleyeceğiz bu bölümde? Hani böyle direkt dalalım mı konuşmak istediğimiz konulara?
Yani kısa bir şey verecek olursak yani 7. 8. ve 9. bölümde ne oluyor? 7. bölüm şimdi 6. bölümde en son tarihte bırakmıştık. Will Reeves'in geçmişini öğrenmiştik. 7. bölüm aslında bizi güncele geri taşıdı. 8. bölüm dizinin the bölümü. Yani 8. ve 9. bölümü bence bir arada düşünebiliriz. Onlar aslında finali yani dizinin iki partlık bir finali gibi düşünebilirsiniz. 8 böyle pastanın çileği mi pastanın hepsi mi the bölüm. Yani çünkü Watchmen'i izliyorsun. İzliyorsun. Dr. Manhattan yok. Yani bahsi var, şey var. Kendisi yok yani. Ve artık diyorsun ki herhalde gelmeyecek. Herhalde yok
bir de
yani
kandırdılar diyorsun. Yani başta. Hatırlıyor musunuz? Ta ilk bölümde böyle Mars'ta sanki bir şey yapıyor. Bir bina yıkıyor. Bir şeyler inşa ediyor falan. Bir de hani comic book'u da okuyan insan olarak hani dünyadan ve insanlardan artık uzaklaşmış bir varlık olduğunu bildiğimiz ve Mars'a da kaçtığını, hani uzaklaşmak istediğini bildiğimiz için de böyle şey hani demek ki gelmiyor umurunda değil falan gibi böyle ruhsuz, şeysiz gibi bir şey düşünüyorsun. Yani.
Aynen. Ve böyle geliyor bütün o bölüm yumurtalar. Ya ne düşündünüz ya? Boş verin şimdi dizinin özetleri. Yani genel olarak ne hissediyorsunuz finali izleyinceki hisleriniz? Çünkü yani ardı arkası kesilmiyor bağlanan noktaların yani. Sizi en çok heyecanlandıran ayrıntı neydi? Bununla başlamak istiyorum.
Omlet ayrıntısı. Yani şimdi zaten Dr. Manhattan'ı yakalamaya geldiklerini Dr. Manhattan ben açım omlet yapacağım diyor. Angela kafayı yiyor.
Waffle değil miydi o ya? Omlet miydi waffle mıydı?
Omlet. Angela kafayı yiyor. Manyak mısın sen falan diye alıyor şeye yere vuruyor falan yumurtaları. O esnada anlamıyorsun yani bu Dr. Manhattan bunu niye yapıyor diye. Sonra bir sonraki bölümde oraya geri dönüyorsun ve Reeves diyor ki kocan dedi ki Angela'ya söyle birkaç yumurta kırmadan omlet yapılmaz. Ondan sonra o da anlamıyor. Ha okey falan işte Dr. Manhattan'ın manyaklıkları diyor. Ondan sonra gidiyor tam o mutfağa girdi ya, o mutfağa girdiği anda yerdeki o kırık şeyleri, yumurtaları gördüğüm anda ben başladım çığlık atmaya böyle. Yavru küçük Dr. Manhattan civcivi çıkacak yumurtanın içinden. Sonra ki sonunda da hani artık son sahneyi konuşarak başladık gibi oldu podcast'te ama sonunda Angela'nın suyun üzerinde yürüyüp yürüyemediğini göstermemeleri çok iyiydi.
Yani hiç bir saniye düşündünüz mü göstereceklerini?
Ben inanmadım göstereceklerini. Çünkü evet. Bak böyle bırakmak daha iyi.
O kadar emindim ki yani. Biz bunu görmeyeceğiz yani. Hayal kırıklığına uğrama, hayal kırıklığına uğrama. Göstermeyecekler, şimdi bitecek. Bunu kendime diye diye bitirdim bölümü.
Ama mesela bak bu bir Marvel ya da DC şeysi olsaydı, yapımı olsaydı, Angela böyle gökyüzüne doğru shoot out eden bir şey yıldız olurdu filmin sonunda ve öyle bitirirlerdi şeylere, bulutlara çevirerek kamerayı yani.
Ben bir de o sırada şey düşündüm. Şimdi yumurtayı tamam buldu. Bence de benim de en etkilendiğim sahne oydu. Yani hani şu an her şeyi düşünüyorum. Direkt o aklıma geliyor mesela. Mesela yumurtayı orada kendi kendime şey gibi düşünüyorum. Acaba nasıl yiyecek? Nasıl bunu konsüme edersem, haşlayayım mı?
Ay ben de. Ben de diyorum ki pişirirse acaba diyorum partiküllere zarar gelir.
Sonra şey aklıma geldi. Bu içkisinin içine dökerek içmişti ya bir kere Dr. Manhattan. Herhalde o yüzden öyle ağzına döktü içti falan. Ama o süre yani havuza yürürken ki o zaman içerisinde ben bunları düşünüyorum.
Evet ama şey ayrıntısı da çok güzeldi. Yani o kadar bağlantılı, her şey birbiriyle o kadar bağlantılı ki geçmişte Dr. Manhattan'la ilk karşılaştık, ilk tanıştıkları gündü galiba. Yine bir yumurta mevzusu olması, yumurta vermesi bilmem ne falan filan, yani çok ince, çok ince ince yazmışlar ya. Yani bundan etkileniyorum, bir yandan da sinir oluyorum. Sinir olduğumu da geçen bölümde anlatmıştım.
Kendilerini çok zeki zannetmelerine sinir oluyorsun.
Evet yani.
Ama bak ya, bu sadece zeka değil, bu bir emek. Bu şey modundayım şu an. Sevgi emekti falan modunda. Biz bir emek işi ya.
Peki siz mutlu oldunuz mu? Hatırlıyor musunuz onun böyle Dr. Manhattan? Yani böyle bir size bir sevinç ve hani şaşkınlık, güzel bir şey mi geldi? Yoksa hani aa bu da buymuş ya, bu da niye burada saklanıyormuş falan gibi böyle bir şeyiniz mi oldu? Hatırlıyor musunuz?
Ben Dr. Manhattan'ı sevmiyorum arkadaşlar. Calvin'i de seviyordum. Calvin'i severken Dr. Manhattan olduğunu öğrenince bir hayal, hani bir heyecanlandım, oha dedim. Ama bir yandan da hayal kırıklığına uğradım. Çünkü Dr. Manhattan gibi tanrı olmaz olsun. Yani Lady True'nun Dr. Manhattan'a hani Lady True'nun bir narsist manyak. Evet Lady True'yu şey yapmıyoruz, savunmuyoruz ama yani Dr. Manhattan'a karşı yaptığı tüm suçlamalarda haklı bir yandan. Bir yandan da yani dizinin ve bu evrenin kurucularıyla alakalı bir problem. Dr. Manhattan'ın kendisiyle de alakalı bir problem değil. Çünkü hani öyle bir tanrısın ki tüm olanları ve olacakların farkındasın. Öyle olduğu için hiçbir şeyi değiştiremiyorsun. Hiçbir iraden yok. Sadece bildiğin şeyleri yeniden yaparak, yani oynayarak şey yapıyorsun. Sanki böyle eline bir script verilmiş ve tiyatro oyuncusu aynısını yapıyor şeydeki, yani tiyatro oyunundaki. Yani böyle bir dünyada, hiçbir şey değiştirme kabiliyetinin olmadığı bir dünyada tanrısal üstün güçlerinin olmasının hiçbir artısı yok. O kadar keyifsiz bir süper güç sahibi olma biçimi ki hiç seni şey yapmıyor, yani empower etmiyor. O yüzden çok gıcıktı yani.
Bir de orada tanrı olma muhabbeti. Mesela Lady True neticede bir cool, tamam mı? Manyak bir birisi de olsa cool diyorsun, hata yapar falan. Ama böyle bir aciz tanrı çiziyorlar ya, benim böyle sinirimi bozuyor. Şirk yani falan modunda.
Tanrı demeyin, başka bir şey değil. Böyle tanrı olmaz değil mi? Yani gıcık oluyor insan
süper
yani.
Süper kahraman deseler. Mesela diğerlerine vigilante diyorlar. Buna süper kahraman deseler. Çok severim Dr. Manhattan'ı. Ama God diyorlar ya, tanrı diyorlar ya. Ben de hiç sevmiyorum. O kadar iyi anlıyorum ki hislerini.
Aynen. Yani onun tanrısal özelliklerine ya da tanrı gibi görülmesi ve bir yandan aslında demek ki ben comic book'tan çok etkilenmişim herhalde. Yani onun o dünyayı terk edip gitme isteği. Hatta işte o ajan Agent Blake'le birlikteyken, yani o dönemki adı neydi kadının hatırlamıyorum da. Onu mesela aslında sevmediğini falan, böyle insanlardan uzaklaştığını. Bunu hatırladıkça o 8. bölümün bir aşk hikayesi olarak hani sanki Angela'yı çok seviyormuş falan gibi şeysi bana çok inandırıcı gelmedi. Çünkü Dr. Manhattan'ın hani o soğukluğu ve o uzaklığını düşündüğüm için bu nasıl mümkün olabilir ya falan gibi. Hani böyle çok ekstra bir touch gibi, bir dokunuş gibi geldi. O yüzden hani böyle şaşırmış olsam da böyle ya keşke ona kâva dokunmasa mıydınız acaba, öyle mi kalsaydı gibi bir şey mi oldu?
Sana cevaplar hazırladım şu an hemen dinlerken. Ya bence çok haklısın ama şöyle bir fark var. Şimdi genelde insanlar hani bu nostalji teknolojisinden konuşalım diye kendi aramızda konuşmuştuk. Bu bölümlerde de devam ediyor. Sevdiklerini hatırlayarak, kimliklerini hatırlayarak aşk, gerçek, otantik aşk yaşarlar. Ama Dr. Manhattan gibi hafızayı zaman deneyimleyen biri için o aşkı gerçek sahici yaşayabilmesi için hafızasını bloke etmesi gerekiyordu. Bence orada güzel bir dönüş yapmışlar. Yani çizgi romanla tam olarak çeliştiğini düşünmüyorum. Angela'yı önce etkileyen şey sonra çok böyle frustre ediyor, sinirleniyor. Çünkü hiçbir zaman adam tam olarak yanında değil ya. O hani present olma hali, anda olma halini, o an yok mu falan hatta muhabbetini yaşaması için aslında orada bir twist yapıyorlar. Ama ben de şey gibi hissediyorum arada, bu ikinci izleyişimde öyle geldi. Yani evet orada bir aşk hikayesi var ama tam olarak romantik bir şey değil yani. Bence hala o zamanı ileri görmesinin getirdiği bir şey var. Yani Dr. Manhattan artık varlığının devredeceğini görerek bu süreci bir aşka bağlayarak yapıyor gibi düşünüyorum yani. Böyle bir insan seçiyor yani güçlerini devretmek için. Böyle okuyorum yani bu ilişkiyi.
Yani güzel bir yorum oldu bence de. Hani ölmeden önce bir gol atayım. İşte dünyada insanların yaşayabileceği en güzel duygulardan bir tanesi nedir? Aşktır. Onu da yaşayıp öyle gideyim falan gibi bir şey olabilir yani.
Bir dakika ya. Bu da çok şey bir trop. Ölümsüzler, ben de insan olmak istiyorum. Ben de ölümlü olmak istiyorum.
Aynen.
Bu neydi? The Good Place'deki Michael. Sonra insan oldu, çok mutlu oldu falan ya.
Aa, doğru, onda da vardı.
Yani insan olmak öyle öyle ya. İnsan olmak öyle matah ki. Ya bak, bu Batı medeniyetinin şeysi bence. İnsan olmayı öyle mükemmel bir şey gibi gösteriyorlar ki. Herkes insan olmalı. Hayvanlar insan olmalı. Tanrılar insan olmalı. Biz mükemmeliz. Hani bence öyle bir şey. Çok çok doğru bir yere değindin Servet.
Ama bu dizide kimse insan değil, insanlar da insan gibi giyinmiyor yani, öyle bir fark var. Ya insan değilden kastım şu, Christian anlamda insan olan çok az insan var. Biraz açmak istiyorum bunu. Şimdi bu şeyde, biyoetik mevzularında, dinlerde falan tartışma oluyor ya, işte bu suni döllenme, hatta tüp bebek teknolojisine karşı olan insanlar falan var. Ondan sonra bunun üst şeyi işte bu klonlar vesaire. Şimdi Lady True da böyle çok acımasız, merhametsiz bir tür olarak kendini gösteriyor ve sonra onu da aşıp Dr. Manhattan'a dönüşmek istiyor yani. Bir o var. Adrian White da çok öyle üstün zekalı ki hani 3 milyon insanı öldürüyor ve sonra garip bir klonlarla o ilişkisi falan da bence onu çok böyle extra human bir insana dönüştürüyor. Dr. Manhattan zaten insan değil. Diğer insanlar da ya gördüğümüz burada white supremacistler, beyaz üstünlükçüler, ya da bunlarla savaşmaya çalışan maskeli polisler. Hani böyle gerçekten insaniliğin çok sıkışık bir alanda resmedildiği bir dizi izliyoruz. Yani böyle sudan harvest ediliyor bebekler falan böyle. Ondan sonra ne bileyim, klonladım bebek getirdim size falan diyor. Bu arada küçük bir şey not. O bebek getirme sahnesinde kadın yumurta satıyordu da yumurtaları eve getirirken kartondakileri deviriyordu, hatırladınız mı arkadaşlar? O zaman size yumurtalar önemli demişti. O sahne dahil dizinin ilk sahnesinde de şey, Angela ilk bölümün ilk sahnesinde yumurta kırarak başlıyor bölüme, şeye, bütün hikayeye. Yani aslında dizi boyunca sürekli birileri bir yumurta kırıyor ve biz bunu izliyoruz bar sahnesinde de.
Ben diziye şimdi sizinle izlerken ilk başladığımda Angela'nın yumurtayı kırdığını görüp çığlık attım. Oha, böyle başlıyormuş falan diye çok hoşuma gitmişti.
Ya kesin ikinci kere izlememiz lazım o zaman bir bunu savunabildikten sonra.
İkinci söyleyeceğim de Luna'nın dediği o insan, ya çok böyle materyalist bir insan şeyi var, çizimi var yani, maddeyle ilgili bir şeymiş gibi. Yani bir insan sonra tanrı oluyor mesela, maddi bir şeye vuruyor işte, bir şoka giriyor falan, insan oluyor. Sonra işte filtreleyince o gücü, bilmem ne yapınca Lady True'ye de aktarılabiliyor falan. Hani böyle bir insani olmanın manevi bir tanımı yok yani. Hani insanla tanrı arasındaki fark böyle maddi bir şeymiş gibi. Onlar da böyle çok rahatsız edici, böyle benim bütün...
O da çok işte... Yani hep böyle Batı medeniyetine bağlayan böyle şey, eskiler gibi olacağım ama o da aslında çok şey değil mi? Yani bir yandan insanlara da fiziksel gücünü artırdığın sürece ya da işte teknolojik kapasiteni artırdığın sürece Tanrı'ya öykünebilirsin. Yani o aslında böyle bir tanrılaşma, Batı medeniyetinin Tanrı'ya öykünme sürecini birazcık yakalayan bir şey yani. Doğaya ve diğer insanlara tahakküm edebilmen oranında Tanrı haline geliyorsun. Ama orada aslında gözden kaçırılan şey, en azından İslami şeyde, literatürde, hani Tanrılıkla kulluk bir kontrat yani, bir birbirine karşı bazı...
Hı? Akit dedim.
Akit, evet evet, akit arkadaşlar, kontrat değil.
Sözleşme.
Sözleşme. Yani karşılıklı belli bazı hakların ve belli bazı sorumlulukların olduğu bir akit olduğu için onu tamamen farklı bir yerden okuyorlar. O yüzden de bizi çok şey yapıyor, rahatsız ediyor. Yani çok içi boş gelen bir şey açıkçası.
Bana şeyi hatırlatıyor, o milenyum saati, bu Babil Kulesi mevzu var ya, insanlar işte o kadar yüksek bir şey inşa edip Tanrı'dan dili işte çalıp, yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey var. İşte herkes aynı dili konuşursa dünyada savaş olmaz gibi. Yani bu Adrian White'ın insanları katletmesinde de böyle saçma bir şey var. Yani ben savaşları engelledim deyip kendisi böyle bir şey yapıyor. Doktor Manhattan'ın kendisini bir savaş silahı, yani bildiğin nükleer silah gibi bir şeye dönüştürmesi mevzu var. Yani tamam, çok orada hani karikatürize bir şey oluyor, işte kendini şu kadar büyük yapıyor vesaire, öyle öldürüyor Vietcong'ları, ama yine de aslında onun gücünün kaynağı radyoaktif bir şeyden doğuyor. Bu milenyum saati de bana onu, yani onların o narsizmini gösteriyor. Bir yandan da bu tanrılaşma ülküsünde diyeyim, şeyin beyaz üstüncülerin en böyle vahşi, barbar, yani teknolojiyi böyle çalar çırptıkları malzemelerden yapmaya çalışan bir grup, yüzlerinin bile olmadığı bir grup olması, teknolojiyi elinde tutanın işte 51. eyalet olmuş olan Vietnamlı, yarı beyaz yarı Vietnamlı bir kız olmuş olması ve bütün bu ilişkilerde Cal işte siyah bir adam oluyor sırf işte Eber için. Hani bana böyle şey çok ilginç geliyor. Bu dizi bunu çok iyi kuruyor bence. Irksal ilişkiler arasında da böyle hani tanrılığa öykünmede farklı stratejiler gibi bir işte dünya kuruyor bence ve onların birbirleriyle çatışmasını görüyoruz. Yani ilk şey sıvılaşıyor mesela, o Keen miydi, senatör, beceremediği için o teknolojiyi vesaire. Bir yandan Adrian White bayağı aslında hani şey bir adam ama işte 80'ler gibi değil falan deyip Kiala sen appropriation yapıyorsun, siyah bir beden yaparak, alarak diyor. Hani mavi şey nötr çünkü gibi, ama aslında o adam da beyaz bir Yahudiydi yani. Doğduğunda diyelim, Doktor Manhattan John Ken. O açıdan yani bana bu şey, teknoloji ve Tanrı'ya yükünme ilişkileri ırksal olarak nasıl konumlanmış bu dizide, o tartışmalara nasıl yerleşmiş, bence bunu mükemmel yapıyorlar yani.
Yani aslında dizinin şöyle bir alt metni var gibi, bu ırk mevzusuna çok bir şey söyleyemeyeceğim, ona geri gidebiliriz ama diğer söylediğiniz noktalara binaen sanki iktidar sahibi olmak, fazla iktidar, mutlak iktidar sahibi olmak ve mutlak iktidar arayı yaşında bulunmak insanı bozar, insanın ayarlarıyla oynar gibi bir şey var. Yani bir yandan bunu çok çok çok farklı karakterler üzerinde görüyoruz. Dr. Manhattan istemediği halde buna sahip oluyor ve adamın hayatı kayıyor gibi bir şey yani. Hani çok mutsuz ve çok yalnız bir varlık. Ancak mutluluğu işte Angela ile tanışıp o tanrısallığını filtreleyerek yakalayabiliyor. Aynı şekilde Adrian White, hatta Adrian White'a geçmeden önce Dr. Manhattan hakkında belki de şunu da söyleyebiliriz. Kimseyi de mutlu edemiyor. Herkes ondan daha fazla bir şey yapmasını bekliyor. O daha fazla bir şeye kalkışamayacağının farkında, elinin kolunun bağlı olduğunun. Adrian White aynı şekilde işte ben insanları kurtarırım kendilerinden diyerek çok büyük bir kıyıma sebep oluyor. Kızı aynı şekilde cahil, senatör. Hani o kadar cahil ki o iktidar arayışında. En sonunda bir kan yığınına dönüşüyor falan yani, hani böyle. Yani bunun hüsranla sonuçlanmadığı bir senaryo olmadığını farklı farklı karakterler üzerinden tekrar anlatıyor açıkçası şey, hikaye. Buradan şey çıkarabilir miyiz? Yani güç daha demokratik bir şekilde paylaştırılsın toplumda ve ne bileyim kanun herkese işlesin. Adrian White'ın mesela sonunda yakalanması, hani yargılanacak olması mevzusu falan da buna bağlanabilir belki. Hani sen kendini kanunun üstünde görüyorsun ama hayır öyle değil abi. Bu ülkede kanunlar var falan denilmesi. Yani böyle sanki biraz daha şey, hani demokratik bir mesajı varmış gibi geliyor ona.
Ya direkt demokrasiye atlayamayız bence ama şey sözü var ya, güç yozlaştırır, mutlak güç mutlaka yozlaştırır. O mesajı veriyordu bence. Özellikle sonda Adrian White kızına diyor ya, yani bu kadar gücü isteyen birinin asla alaması gerekiyor.
Dumbledore gelmedi mi aklınıza orada? Benim aklıma direkt Dumbledore geldi. Yani bu sihir bakanı olma mevzusuyla ilgili olarak. O burada da böyle çoğunluğun iyiliği için Adrian White'ın yaptığı bir şey var sürekli. Hatta bu maskelilerin genel şeyi, yani ilkesel olarak kanunları mı ön plana çıkarıp kurumları mı iyileştireceğiz? Yoksa zaten adalet işlemiyor deyip kendimiz adaleti elimize mi alacağız? Çok basit böyle bir şeyden çıkıyor aslında bu vigilantizm. Ama dizide tabii bunun dışında bir sürü şeyi de tartıştığı için sanki bu çok yan bir şey gibi, tartışma gibi. Ama bu tutuklanma sahnesi bence Adrian White'ın o tartışmaya da kendince tatlı bir son veriyor. Yani Laurie Blake'in geçirdiği dönüşüm. Dizi boyunca maskeliler kötü mü, iyi mi? Aslında bunlar çok büyük şeyler saklıyorlar. Bunlar korkuyorlar. Hani sanki böyle şeye davet ediyor. Neyi savunursan savun, kimliğinle bunu açıktan yapamıyorsan orada başka bir sıkıntı vardır gibi bir yere de çağırıyor. Yani hani dediğin demokratik mesajı ben de ucundan görüyorum ama sanki orada sen eğer kendini savunmasız kılamıyorsan, gücünü yatıyorum kendini saklamandan alıyorsan, o çok yozlaşmakla ilgili bir şeyi dire bağlıyor. Hani çok haklı bulduğumuz insanların bile maskeli olmaktan, gizli olmaktan zarar gördüğünü ve zarar verme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Sonuç olarak Will Reeves de Hooded Justice'ken, hatta direkt adı yani hani şeyli, ne denir ona, kafasında kukuletalı adalet yani hani iken yaptığı şeyleri düşünüyorum. Efektif olamıyor. Kendi yüzü açıkken yaptığı, yaşlı bir adamken yaptığı şeylerle aslında bir anlamda hem Lady True'ya çelme takıyor, hem şeye çelme takıyor. Bütün o Cyclops'u sonunda bitirmeye sebep oluyor. Hem de ailesiyle kavuşuyor yani. Bütün bunları yaptığında yüzünde hiçbir zaman maskesi yok. Hatta tekerlekli sandalye falan oturuyor. Yani bir savunmasızlık, bir gerçek kimlik, bir gerçek vatandaşlık övgüsü görüyorum ben yani bu şeyde. Bu anlamda da.
Soru soracaktım ve sormak istediğim soruya ben sormadan cevap verdin Luna yani. Ya kızlara da yöneltmek istiyorum çünkü belki farklı bir cevapları da olabilir ya da senin verdiğin cevap üzerinden tartışmaya devam edebiliriz bence. Yani bu dizide bu maske konusunun üzerinde çok duruyorlar ya, işte maskenin takılı olduğu sürece iyileşemezsin çünkü yaraların hava almak zorundadır iyileşmek için falan gibi Reeves'in dediği bir şey vardı. Yani bu maske üzerinden bu anlatı neyi temsil ediyor? Neyi sembolize ediyor? Hani sonuçta bizim hayatımızda vigilantiler yok. Bize ne demek istiyorsun diye sormak istiyordum. Çok güzel yorumladın. Servet sen de galiba bir şey diyeceksin.
Of, evet, ben de bununla ilgili konuşmak istiyordum. Bir de daha demin Luna konuyu Harry Potter'a getirdi ya, ben şuralar sürekli Harry Potter falan okuyorum. Orada hep yani ölüm yiyen olmak nedir? Şimdi ölüm yiyenler de maske takıyor. Bu mevzu üzerine de düşünüyordum. Arabada bir konuşma yapıyor Agent Blake'le Angela Abar, hatırlıyor musunuz? Şimdi orada şu konu konuşuluyordu. Angela maske takmasını aslında şey yapmaya, meşrulaştırmaya çalışıyor Agent Blake'i. Agent Blake şey diyor, maskeler bizi koruyor diyor. Hani polisleri koruyor anlamında. Agent Blake de evet diyor, acılardan koruyor. O konuşma benim çok hoşuma gitmişti. Hem stilistik olarak çok hoşuma gitmişti. İşte Agent Blake böyle çok şey bir şekilde, yine sarkastik bir şekilde laf sokuyor falan ama bir yandan da çok böyle felsefi bir şey söylüyor yani bir yandan. Bunu ölüm yiyenler bağlamında düşününce de şey geliyor aklıma, şimdi ölüm bir yiyen psikolojisi falan onu düşünürken orada tamam, ölüm yiyenleri de koruyor maskeler çünkü savaşa gittiklerinde falan kimin ölüm yiyen olup olmadığını bilmiyorsun yani. Lucius Malfoy ölüm yiyen mi değil mi bilinmiyor ya. Lucius Malfoy aslında kendini korumak için takıyor maskeyi. Ama bir yandan şimdi ben işte Drakolların falan şeylerini okuduğum için şu an aslında ölüm yiyen olmak istemiyor ama bir sürü sebebi var orada olmak zorunda, ya da ne bileyim Slytherin'deki diğer çocukların falan zorla ölüm yiyen olma hikayelerini falan okuyorum. Onlar da maske takıyor. Oradaki maske utançla ilgili bir şey. Maske utancı saklıyor. Ya utandığın için maske şey yapıyorsun, takıyorsun. Orada bir kırılganlık söz konusu. Acı, travma, kırılganlık, utanç kapsamında. Tamam, herkes elini kaldırdı. Buyur şey, önce Hikmet Hanım kaldırdı, sonra Süreyya.
Bence Süreyya başlasın çünkü ben az önce konuşmuştum.
Şimdi maske üzerinden konuştuk ama bana bu daha çok şeyi hatırlattı. Şimdi biz gerçek dünyada hani şu an burada böyle bir maske takarak ya da bir şey yaparak, hani gerçek bir maske takarak bazı davranışların arkasında saklanmıyoruz ama bana direkt şeyi hatırlatıyor bazen. İşte geçen bir görüşmeye gittim. Bir arkadaşla görüşüyorum. Bir üniversitede hoca. Bir konu açıldı. Aslında öğrencilerin ne kadar kötü olduğuna dair, performansları ne kadar kötü olduğuna dair. Ondan sonra mesela diyor ki sınıfın %35'i işte bırakıyorum diyor mesela, kaldı diyor. Sonra ben de dedim ki hani mesela üstten birisi sana dese ki İşte ya bunların hepsine işte şu kadar daha fazla ver, hiçbirini bırakma. Ya da işte mesela Türkiye'de de var ya, hiçbir kişiyi mesela sınıfta bırakmıyoruz vesaire falan. Yani böyle bir şey deseler yapar mısın? Tabii ki de yaparım dedi. Benim sorumluluğum değil ki. Hani üniversitenin kötü öğrencisinin olması benim problemim değil. Geçip geçmemeleri benim problemim de değil falan gibi derlerse yaparım gibi bir cevap verdi. İçimden de direkt şey geçti. Bu SS subaylarının da söylediği bir şeydi. Evet, biz verilen emri yapıyoruz ve gidiyoruz Yahudileri orada katlediyoruz da bir şeydi. Yani o görevi maske olarak da kullanıyorsun bazen. Benim yani siz konuşurken aklıma gelen şey hani
wow.
Gerçek maske takmıyoruz ama
bir saniye dur. Evet evet, sindiriyoruz analizi.
Üniformalar falan da değil mi Süreyya?
Of.
Evet aslında yani.
Aslanın çileği yaptın şu an.
Öyle mi?
Üniformanın maske olması çok güzel analiz. Evet.
Yani bunun üzerinden hani yakın zamanda da böyle bir aklımdan bir düşünce geçince, tabii kadına da öyle bir şey söylemedim yani, hani SS subayları da böyle işte bu benim sorumluluğum değildi falan gibi bir şey diyorlardı.
Ya o kadar güzel bir noktaya parmak bastın ki sanki şey gibi, insanların yaptıkları şeyler için sorumluluk almamak adına kendilerini araçlaştırması, yani ben burada bu kararı veren kişi değilim, bu kurum benim adıma bu kararı veriyor, ben onun, ya da işte evet kurum. Yani taktığım maske ya da giydiğim üniforma kurumu temsil ediyor. Beni temsil etmiyor. Ben sadece kas gücüyüm falana şey yaparak böyle sorumluluğu üzerinden atmanı da sağlıyor. Benim de aklıma şey geldi, yani bu maske hakikatle de yüzleşmememiz, hakikati yaşamamamız için de bir aracı haline geliyor sanki. Yani özellikle Reeves örneğinde, Reeves maalesef 1950'de çok çok ırkçı bir polis departmanında siyahi bir polis ve bu adamın bu gerçekliği bu, hakikati bu. Bu hakikati yaşamamak adına yeni bir karakter, yeni bir kişilik inşa ediyor. Şimdi bunu psikolojik yerden de bakabiliriz. Hani o fiziksel gerçekliğiyle yüzleşmek istemiyor. Bazı insanlar da kendi daha ziyade psikolojik gerçeklikleriyle yüzleşmek istemedikleri için, kendilerine dair hakikat ağır geldiği için maske takıyorlar. Onu saklıyorlar, kendi hakikatlerini, hem kendilerinden hem çevrelerinden. Birazcık onu da şey yaptı, yani gerçekliği yaşama cesaretinin olmamasıyla alakalı bir şey gibi geldi bana da maske.
Ben de şeyi düşünüyordum. Mr. Manhattan diyorum. Doktor Manhattan'ın çıplak olması sürekli. Yani hani biz az önce üniforma vesaire görev üzerinden bunu konuşunca, hem onun böyle bir hiçbir şeyin arkasını, yani çok ne denir, saklanma ihtiyacı duymamasıyla da alakalı bir şey var. Yani kültür üstü falan bir şey olmasıyla alakalı. Bir yandan da hani mavi olduğu için hani ne giyerse giysin göze batıyor gibi bir durumda var. Hani böyle tanrı maske takmaz falan gibi bir yere mi götürüyor dizi bilmiyorum. Ama bir yandan da şey bana çok ilginç geliyor. Yani güya bu kimliklerini gizlemesini sağlıyor maske. Ve biz bunu White Knight'tan sonra çıkan bir yasayla bu bölgede polisler işte sarı bir maske takıyorlar. Ama bir yandan da bu vigilanteler var. Vigilantelerin kimlikleri olması, isimleri olması, ayrı kimlikleri olması onları bence çok savunmasız kılıyor. Bir kere bulduğunda artık onlara, o kalabalığın içinde kaybetme şansın yok. Hepsinin çok böyle kendine has kıyafetleri var. İşte biri kırmızı, biri balık şeyli fishnet çoraplarla suratına maske yapmış. Biri Sister Night olmuş falan. Hani referanslarının üzerinden bile kimliklerini anlayabilirsin. Yani o yüzden böyle maskenin neye hizmet ettiği bu şeyde, yani bunlar üniformalı polis gibi niye mesela sarı maske takmıyorlar, sivil giyinip vesaire, insan düşünüyor. Bence birazcık bizimle oynuyor dizi gibi hissediyorum yani bu maske konusunda. Çünkü evet, bir yandan çok böyle hani düz düşününce maskeyi kimler takar? İşte hırsızlar takar, suçlular takar. Yani kimliğini saklamak yanlış bir şey yaptığının göstergesidir. Ve zaten bu yasayı çıkması için hani John Keane'in asıl amacı bu geceyi yaparken diyor ya, hani iyi adamı kötü adamdan ayıramaz hale gelelim istedim diyor bu maskeli şey polislerin olmasını istediğini açıklarken. Yani bizim için de sanki dizi bunu yapıyor gibi hissediyorum. Yani biz de iyi kötüden ayıramayacak hale gelebiliyoruz bu vigilanteleri. Bir geçmişe gidiyoruz, bir o maske, bir bu maske. Hani böyle beynimizde bunun sembolik anlamlarıyla çok fazla oynuyor bence dizi. Bunun ne işe yaradığına dair.
Şimdi bu mevzuyu Dr. Manhattan'la tekrar bağlayacak olursak, Dr. Manhattan'dan daha demin bahsetmiştik ya, tanrılığı, hani çok aciz bir tanrı olması bize şey yapıyor falan. Bence başka bir hani Dr. Manhattan beni en azından çok rahatsız etmesin diğer bir sebebi de çok böyle şeyler. Çok mesafeli. Sadece mesafeli olmasın değil, böyle şefkat yok. Yani bu rahmet yok. Hani Rahman ve Rahim mevzusu var ya, o yok yani. O çok rahatsız ediyor. Maske konusunda da yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir söz geçiyor dizide. Hani maske takmak insanı zalim yapıyor.
Bir şey söyleyeceğim. Sosyal medyayı hatırlatmıyor mu bu? Yani insanların sosyal medyada, internetteki davranışları gerçek hayattakinden çok daha zalim ve bunun da birazcık o kimliğini saklamayla alakası var. Buna dair bir şey sormak istiyorum size. Şimdi biz maskeler şöyledir böyledir diye bayağı bir gömdük ya maskeleri. Bizim mahlaslarımız da birer maske mi arkadaşlar?
Hayır.
Ne mahlası? Ne mahlası? Mademoiselle Luna ne mahlasından bahsediyorlar?
Ya ben de şey diyecektim, bu sosyal medya olayı, hemen konuyu dağıtıyorum gördüğünüz gibi. Yani çok iyi söyledin, çünkü orada da bir anonimlik yok. Hiçbirimiz, yani hiçbirimiz demeyeyim de genelde bu sosyal medyada varlık gösteren insanlar o default'ta çıkan yani fotoğrafsız şeyi ya da kuş resmini vesaire kullanmıyorlar. Yani stilize bir şeyle yine anonim kalmak mevzu. Vigilanteler de böyle değil mi? Yani çok stilize bir şekilde, çok kendine has, kendine dair bir isim yapacak, meşhur olacak. Görünce aa bu o, işte bu Sister Night, bu Hooded Justice diyeceğin bir şey. Ama onun işte sen değilsin o. Yani Mademoiselle Luna ne bilmiyorum arkadaşlar, bu konuda çok yorum yapmak istemiyorum. Yani Mademoiselle Luna benim, yani anam babam beğenmiş koymuş, bence çok da tartışmanın anlamı yok.
Ama bak, buna benzer şeyleri aslında konuşmuştuk. Kızılcık Şerbeti bölümünün sonunda biraz bahsediyorduk. Ben orada şey demiştim. Aslında Angela'nın hem Angela'nın dediği o şey, yani maskeler bizi koruyor. Ama bir yandan da Agent Blake'in dediğini söylemiştim. Yani maske bizi acıdan koruyor. Yani şimdi Servet hakkında bir şey söylersiniz, ben ona illaki mesafe koyabiliyorum o yorumla kendim arasına. Orada aslında bana bir şey söylediğinizde hissedeceğim histen koruyorum kendimi. Aslında kendime servet diyerek.
Ya bir de şöyle, biz bu mevzuyu ta 3 sene 4 sene önce birinci bölümümüzde konuşmuştuk ama o zamandan bu zamana aramıza katılan çok fazla dinleyici oldu ve muhakkak merak ediyorlardır. Yani bu kızlar neden kendi isimlerini kullanmıyorlar diye. O yüzden şöyle küçük bir şey yapabiliriz bence, hani bu dizide konuştuğumuz temalarla da bağlantılı olarak sebeplerimizi, bunun ne anlama geldiğini biraz tartışabiliriz gibime geliyor.
Ben söyledim, ben acıdan koruyorum kendimi.
Ama aslında birçoğumuzun da yani şey gibi değil. Evet, burada biraz alıştık. Bunlar ayrı kimlikler oldu aslında. Mademoiselle Luna, Süreyya, Hikmet, Servet ayrı bir kimlikler oluşturmuş olduk. Ama hani gerçek kimliklerimize de çabuk ulaşılabiliyor.
Bana şey gibi geliyor arkadaşlar. Şu an duyduklarımdan düşündüm yani bu neye benziyor diye. Hani eve astığınız tül perdeye benziyor bence. Yani içeri çok isteyerek bakarsanız her şeyi görürsünüz. Ama aslında ışığı açmadığınız sürece o içeride evin mahremiyetini koruyan bir şey, orayı bir ünite haline getiren bir şey oluyor. Hani bizim isimlerimiz de öyle diye düşünüyorum.
Ay birisi.
Birazcık efor sardilsin gerek.
Yani gerek zili çalarsanız açıyoruz yani.
Aynen öyle. Yani biraz da ben hani başta bu podcast'in neye dönüşeceğini, bizim ne rahatlıkta konuşacağımızı bilmemenin verdiği ve olabildiğince en özgür şekilde olmak, ortaya çıkacak ürünün böyle çok bizim endişelerimizle sarmalanmaması için bence güzel bir yöntemdi. Ben memnunum yani böyle bir karar aldığımıza. Ama hani çok da böyle şey, kimdi o ya, aynanın mı solisti şeyini çıkarmıyordu gözlüğünü falan. Hani çok da öyle bir şeyimiz yok yani, böyle tribimiz yok diye düşünüyorum.
Bu arada senin bu tül perdesi şeyini genelde şu ünlü bir şair mi söyledi bunu, bir arkadaşın söylediğini hatırlıyorum işte. Hani perdesiz eve dışarıdan bakınca görürsün ama hani tül perdesi olanın göremezsin. Başörtüsüne şey yapıyorlardı. Hani başörtü takmayı tül
perdesi. Özür dilerim. Benim öyle bir şeyim yok.
Hatırladım.
Yani şu an aklıma gelmiş bir şey. Hani benzerlik tabii ki olabilir analojilerde. Ama şey demek istiyorum ya, bence maskenin sadece böyle bir saklama işlevi yok. Mesela bence dizideki en önemli karakterlerden biri, bize bir bölüm boyunca niye bu adamı anlattı? Looking Glass, yani ayna karakterinin maske kanona çıkınca bu işin içine düşmesi, ona Lori Blake'in dediği şey var ya, sen kafana folyo geçirmek için bir güzel bir sebep buldun diye. Yani orada gerçekten de beynim mi kızartacak bir tek şey, uzaylılar var, psişik patlama olacak diye korkan bir adamın böyle aslında dışarıdan ne bileyim korkak bir adam olarak algılanmadan tam tersi daha cesur bir ekibin içerisinde algılanmasını sağlayacak ve hem de kimliğini ve kafasını koruyacak, bayağı literally kafasını koruyacak teknolojiye dönüşüyor, bir alete dönüşüyor. Yani birazcık şeyi diğer karakterleri göstermiyor ama mesela ben Angela'nın aslında çok da maskeli olmayı umursadığını düşünmüyorum. Çocuklarını, yani arkadaşının çocuklarını, evlat edindiği çocukları korumayı umursadığını düşünüyorum. Bir de tabii Calvin'in gerçekliğini kurcalamasın insanlar gibi bir şeyi vardır. Ama bence maskeli olmak ona daha çok dikkati çekiyor. Yani Sister Night olması onun. Ama mesela Looking Glass için farklı bir şey var. O yüzden diyorum, yani bu vigilantelerin maskeleri olayıyla bizim zihnimizle oynuyor dizi. Yani çok dikkat çekici hale getiriyor bu evrende maske bu insanları. Ama hepsi için farklı psikolojik korumalar sağlıyor.
Bir de hatırlarsanız şöyle bir eleştiri gelmişti bize. Şimdi mahlas kullandığınızı zannedince böyle çok skandal şeylerden bahsedeceksiniz böyle falan zannetmiştik. Bayağı siz hani kendiniz nasıl konuşuyorsanız öyle konuşuyorsunuz podcast'te, yani niye isminizi kullanmıyorsunuz ki falan denilmişti. O da şey gibi, o maske takınca daha zalim oluyorsun ya, bize maske takınca böyle sanki kişiliklerimiz değişecekmiş de başka bir kimlikle konuşacakmışız gibi bir varsayım vardı. Açıkçası ben podcast'a başlarken ben de bunun nasıl gelişeceğini bilmiyordum. Yani belki ben de düşünüyordum belki daha farklı konuşacağım diye. Ama onun öyle çok olmadığını hissediyorum. Siz ne hissediyorsunuz?
Demek ki kendi gerçekliğine barışıksın. Başka bir şey olmaya ihtiyacın yok. İsmin
demek
ki süpermişim
ya.
Masken de olsa.
Ya da
mükemmel
yani
bir insansın.
Ya da kendime içkin bir maskem var. Onu hiçbir türlü şey yapamıyorum. Başka isim kullansam da çıkaramıyorum.
İkisi de olabilir bence, ama şöyle bir şey düşünüyorum ben de. Biz başta, yani buna uygun davranmadık demiyorum ama normalde belki hiç insanlara okuduğumuzu itiraf etmeyeceğimiz, izleyeceğimizi itiraf etmeyeceğimiz şeyleri de okuyup izleme, onları analiz etme, onlarla gülme, eğlenme. Yani bence bu bizim kimliklerimizle eğlenceyi örtüştüremememizi ilk başta aşmak mızla da alakalı bir karardı. Yani biz çok ciddi insanlar olmak zorundaydık birçok açıdan. İşte hani akademiyle uğraşmak, başörtülü kadınlar olmak vesaire. Ve biz bir şey izleyip salak salak gülmek istiyorduk bir yandan da. Ama tabii ki bu bizim kimliğimizin bir parçası olarak biz arkadaşlarımıza salak salak gülerken de hani tabiri caizse bir yandan da analiz de yapıyoruz. Sonra gidip başka bir şeyini tutup başka bir şeyde salak salak gülüyoruz. Yani o noktada bunu paylaşmak bence çok savunmasız bir şey olacaktı bizim için. Böyle bir pratiğimiz yoktu ve o bu konuda yani bize alan açsın diye de ben birazcık az da olsa gizlilik ihtiyacı hissettiğimizi hatırlıyorum. Yani şu an bu noktada çok daha rahatım. Zaten bizim içeriklerimizde bir zaman içerisinde kendi dengesini buldu, yani eğlence ve ciddiyet anlamında. Bazen oraya kayıyoruz, bazen buraya kayıyoruz ama o yüzden sanki biraz esnedik gibi hissediyorum. Başta daha katıydık arkadaşlar. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz ama.
Evet, daha güzel özetlenemezdi bence.
Peki, benim konuşmak istediğim hikayeye dair iki mevzu var. En sevdiğim iki şey yani. Oha diye bağlanan. Bir, Will Reeves'in nasıl öğrendi? Yani Angela'nın kendisinin aslında söylediği kostümü, işte KKK kostümünü bulma muhabbeti. Bir de Adrian White'ın oradaki heykel çıkması mevzusu. Mesela onu hiç unutmadım. Onu ikinci, üçüncü izleyişimde de biliyordum. Onu hiç unutamadım yani. Bence mükemmel bir plot. Konularda ne hissediyorsunuz?
Yani acaba Judah bir haksızlık mı edildi diye düşünmeden edemiyorum. Gerçekten emin miyiz Jude'un ırkçı olduğuna? Hani karısı tamam. Yani Cyclops'un parçası mıymış Jude şimdi? Kesin bilgi mi?
Mesela nasıl
izledin?
Evet, gerçekten.
Cevap veremedim.
Ya bir şey diyeceğim. Gerçekten böyle mi düşündün? Yani bu bence Angela'nın orada yaşadığı suçluluk mükemmel bir şeydi. Ve o yumurtayı içtiğinde o gücü aldığı sahnede bizim içimizi rahatlatan bir sahneydi diye düşünüyorum. Yani orada oha bu adam kaç yıldır benim gözümün içine bakıyormuş ve Cyclops'muş demek yerine kendi tanıdığı adamın ölümüne sebep olduğunu, yargılanmadan infaz edildiğini, hatta sebep olduğunu görünce verdiği tepki paha biçilemezdi diye düşünüyorum. Ben bunu unutmuştum, bu izleyişimde çok etkilendim o sahneden. Ve eminiz, evet, Cyclops, yani adamın evinde koltuk düşüyor yere, şey mahzene, yani oraya biri otursun da beni şey yaparsa, gıcık ederse ben onu öldüreyim falan gibi bir evi var adamın, yani tabii ki de Cyclops'tu.
Doğru, bir de doğru. son bölümde şey dediklerini hatırladım şimdi. Karısıyla Jude ve karısı Dr. Manhattan olduğunu biliyormuş Calvin'in. O yüzden ona yaklaşmışlar, ailecek ilişki kurmuşlar falan diye bir ayrıntı vermişti senatör. Doğru, haklısınız.
Bir de bence şöyle bir tema var. İnsanın hisleriyle, duygularıyla işte rasyonel olarak bildiği şeylerin aynı zamanda şey, eşleşememesi durumu var. Bunu Wade'in işte çöpten geri alması mevzusunda konuşmuştuk. Burada da yani o cadı olan sevgisi, o ölümünde yaşadığı bütün o şey, hayal kırıklıkları vesaire. Şimdi rasyonel olarak bütün hikayeyi birleştirse bile kafasında o hislere geri dönüp pişmanlık yaşamış yani. Onu güzel bağlamışlar bence.
Bir de yani Angela'nın bünyesinde hala Will Reeves'in anıları var. Dolayısıyla Will'in yaptığı her şey, yani zaten cadı kendi elleriyle öldürmüş gibi, onu kendisi mesmerize etmiş, işte hani şey, hipnotize etmiş, şey yapmış gibi bir muhtemelen psikoloji içerisindeyken, gerçekten de onun sözüyle bir time loop mu diyelim, bir zaman kısır döngüsüne girip bu ölümü mümkün kıldığını öğreniyor. Bu The Arrival mıydı neydi? Amy Adams'ın oynadığı çok güzel bir film var. Böyle uzaydan bir tanımlanamayan bir cisim iniyor. Aslında bir gemi gibi bir şey, içinde yaratıklar var. Onunla konuşmak için linguist bir kadını buluyorlar. Orada da buna benzer bir plot vardı zamanla ilgili. Bana onu anımsattı. Yani o filmi izlemiş olanlar varsa onlara da böyle bir selam çakmış olayım.
İkinci bahsetmek istediğim de bu Adrian White'ın heykel olması mevzusu. Orada da yani dördüncü bölümde dönüp izleyin. Gerçekten çok eğlenceli oluyor. Çünkü mesela Agent Blake soruyor, aa diyor, o Adrian White mı diyor. True'da evet, Adrian White o diyor mesela. Ondan sonra niye bu kadar yaşlı yaptın diyor mesela heykel. O da çünkü yaşlı diyor falan. Hani bütün konuşmalarda aslında gerçekten oradakinin Adrian White olduğunu söylüyor. Yani hiçbir zaman yalan söylemiyor kadın.
Peki benim en sevdiğim sahnelerden bir tane. Luna, bir şey söyleyecektin sen, buyur.
Yok, sadece şey diyecektim. Yani buna benzer o kadar çok sahne var ki dizinin bize bağıra bağıra söylediği. Yani mesela Lori'nin sürekli Calvin'e asılması, gıyabında kocan da çok yakışıklı falan demesi. Çünkü eski sevgilisi aslında. Yani John'a asılıyor aslında.
Çekiyor, ona. Kan çekiyor.
Ve Angela'nın her zaman kıskanıp sinir olması.
Aa evet, çünkü biliyor. Rezillik.
Bence Angela zaten baştan beri Lori'yi o yüzden sevmiyor yani. Çünkü baştan beri böyle kadına bir gıcık yani. Benim böyle dizide en sevdiğim sahnelerden bir tanesi şuydu. Hani geçmişte Angela Calvin'e diyor ya, bana ne zaman aşık oluyorsun diyor. O da söylemiyor. Sonra tam işte Angela dışarı çıkacak, Calvin'i koruyacak. İşte bu anda diyor. Beni öldüreceklerini biliyorsun ve bunu değiştirilemeyeceğini de biliyorsun. Ama buna rağmen kalkıp İşte dışarıdaki onlarca kişiye karşı tek başına beni savunmaya çalışıyorsun diyor. Şu an Angela da, yani Angela hala anlamamış durumda Dr. Manhattan nasıl çalışıyor. Bu saate kadar bilmiyor muydun bana aşık olduğunu deyince, hayır hep biliyordum çünkü ben hep bu anı yaşıyordum diyor ya. Yani Angela get over it ya, biz biliyoruz, biz bile anladık artık senin kocanı yani.
Ya kadının ama çok güzel doğal bir değil mi tepkileri gerçekten? Yani adama verdiği tepkiler o kadar iyi ilişki kurulabilir ki, gerçekten de böyle bir sevgilin olsa bu sorunları yaşarsın, böyle trip atarsın falan noktasına geliyorum ben. Yani bir de yani John'un bir tipi varmış, onu görüyoruz. Yani çünkü Blake de böyle şey, bana palavra sökmez falan, ben neler gördüm modunda. O da çok böyle kimsesiz kalmış, travma yaşamış. Angela da öyle. Angela'nın travması demişken yine küçük bir easter egg'den bahsetmeden geçemeyeceğim. Vietnam'da Angela şeye, bu film kiralama yerine giderken arkasında biri elinde kocaman bir marulla geçiyor arkadaşlar, çocuğun arkasından. Bu şeyler, Rocha Maskler marul döküyorlardı ya işte, sonra da bunu yem olarak kullanıyorlar. Yani dizi izlerken o kadar çok ağzım kulaklarıma vardı ki, hani ilk izleyişim çok aksiyonu takip etmek, o ilişkileri anlamak üzere neydi, ama ikinci izleyişimde gerçekten de böyle şey oldum. Aha, bunu da yapmışlar falan diye çok çok heyecanlandım. Neyse, bir marul bile beni mutlu etti yani bu bölümü izlerken.
Hikmet Hanım, Lady True hakkında ne düşündün, annesi mevzusunda? Ne düşündüğünü biliyorum da hani dinleyicilerimize de söyle, neler yaşadın?
Bir yandan sevinemedim. Çünkü ben size bir ses kaydı atmıştım hatırlarsanız. 7. bölümü izlerken bölümü durdurup buldum bence Lady True'nun kızı onun annesi falan diye böyle anlattım. Bence işte annesini yeniden şey yapmaya çalışıyor, annesine hatıralarını geri veriyor. Çünkü o bölüm baya bize bu hafıza haplarının ve hafıza teknolojisinin gözümüze sokulduğu bir bölümdü. O bağlantıyı kurması çok zor olmadı yani hani. Çok sevindim falan böyle. Ondan sonra resmen ses kaydını attım. Bölümü tekrar açtım, izlemeye devam ettim. 2 dakika içerisinde o benim annem diye Lady True söyledi. O yüzden benim için biraz hayal kırıklığı yaratan bir keşif oldu. Lady True hakkında söylenebilecek bir şey yok. O kadar işte annesinden babasından uzak büyümüş. Babasının genius olduğunu biliyormuş. Onu etkilemek için tüm hayatı ...daki kararları babasının kendisini sevmesi ve takdir etmesi için alıyor falan. Yani çok düz bir hikaye bence.
Şöyle bir şey sadece güzel. Will Reeves'le bir anlaşma yapıyorlar ya. Biz de Will Reeves'in iyi bir insan olduğunu biliyoruz ya. Şimdi Lady True ne kadar kötü bir insan gibi gözükse bütün film dizi boyunca... ...Will Reeves'le beraber olduğu için ona güveniyorsun. Yani çok kötü olamaz diyorsun. Ama sonra gerçekten de böyle şeytani bir şey çıkınca... ...birazcık sürpriz olmuş oluyor yani. Onun hikayesinde bence en ilginç kısım oydu bence.
Benim de en hoşuma giden detaylardan biri... ...bu Lady True'nun Angela'yı tedavi ettiği kısımda... hafızasını temizlerken kullandıkları şeyin fil olması, filin hafızasını bir temizlik, bir atık yeri olarak kullanmaları acayip bana çok böyle komik geldi yani. Çok zekice ve çok komik geldi. Bir de mesela ben gerçekten bu başkasının anısıyla overdose olma olayının, yani ikinci kez izlediğim için böyle hani çok şaşırmadım ama gerçekten çok ilginç bir konsept olduğunu düşünüyorum. İnsanların önce işte geçmişlerinden ders alması için güya üretilmiş bir teknolojinin, ondan sonra böyle iyi anılarda kaybolmak ya da kötü anıları tekrar yaşayıp kendini cezalandırmak için bir uyuşturucuya dönüşmüş olması mevzusu bana çok ilginç geldi. Yani böyle kendi kendini açıklayan bir mevzu gibi bir yandan. Ama bir yandan da şey yapamıyorum. Yani özellikle Hudut Justice'in sakladığı anılar çok böyle onu o yapmış ve onu empower eden, onu güçlendiren anılar gibi de bir yandan. Ne bileyim yani sizce böyle bir teknoloji neye kullanılabilirdi? Galiba bunu sormak istiyordum yani. Çok bana ucu açık yani hafıza olayı. Özellikle şeyin Dr. Manhattan'ın yaptığının tam tersi bir şey ya bu. Bana çok ilginç geliyor yani bu dizide.
Ya geçen bölümde de biraz bundan bahsetmiştik. Hani sen şey demiştin ya, bir tane şey gördüm, meme gördüm. İşte ilk 18 yıl işte çocukluk dönemi, ondan sonraki işte yetişkinlik dönemi boyunca da ilk 18 yılı düşünüyorsun, terapide anlatıyorsun falan gibi bir şeyden bahsetmiştin. Ben de bunu düşünüyorum yani, bir yandan gerçekten yaşanmış belli şeyleri aşabilmek için geri dönmek gerekiyor. Ama bir yandan da bu öyle bir süreç ki kendimi çok fazla geçmişte böyle tıkalı kalmış gibi de hissediyorum. Bunun dengesini nasıl kurmak gerekiyor? Bu aralar bunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü ben ne zaman Türkiye'ye dönsem her zaman bir geçmişle hesaplaşma moduna giriyorum. Daha doğrusu yani, bence burada da öyleyim. Ama Türkiye'ye dönünce ya mekanın bir etkisi oluyor illaki. Okuduğum liseme döndüm, büyüdüğüm eve döndüm falan. Orada fiziksel olarak bulununca aslında hiç unutmadığımı fark ettim. Bir şeyleri hatırlamaya başlıyorum falan. Hatta bir ara öyle bir şey anı hatırladım ki böyle freak out olup Luna'yı aradım, hatırlıyor musun? Böyle bir çok garip bir his. Böyle filmlerde falan olur ya, hafızasını kaybeder, araba çarpar, sonra olay yerine geri götürürler hatırlasın diye falan. Hani onları yaşıyorum. Her Türkiye dönüşümde böyle geçmişle yüzleşme falan moduna giriyorum. Ama işte bir yandan iyi geliyor çünkü bazı şeyleri anlamaya başlıyorum. İşte taşlar yerine oturuyor falan. Ama bazen de çok kendimi o anılarda takılmış hissediyorum. Hani nostalji diye bir şey olsaydı gerçekten kendimi işte 16 yaşındaki versiyonuma sürekli döndürürmüşüm gibi geliyor. Ama bir yandan da böyle 16 yaşındaki versiyonumla helalleşmeden, onu böyle teselli etmeden hayatıma devam edemiyorum. Evet.
Bu dediğim bana çok düşündürücü geliyor. Çünkü böyle bir yandan da dediğin şeyle uymuyor gibi bu haplar. Yani anti terapi gibi. Mesela ben bir hayatımın çok zor bir döneminde böyle terapiye başladığımda, o dönem yani farklı metotları vardı psikoloğumun. Bunlardan biri EMDR diye bir metottu. Bu da şey oluyor yani, şimdi çok kötü açıklayacağım. Psikologlar yorumlarda buluşsun lütfen. Hani
seni travmatize eden bir olayı normalde atıyorum uyuduğunda vesaire beynin belli bir şekilde işlemesi lazım. Bazı şeyleri işlememiş, yarı işlemiş halde bırakıyoruz. Bu bize daha çok acı veriyor. Sürekli yaşıyorsun o şeyi, bir şey ufak tetikleniyorsun ve sürekli onu yaşamana sebep olabiliyor. Bazen belki textbook olarak travmatik olmayan bir şeyi yaşadığımızda bile kendi kendimizi travmatize edebiliyoruz vesaire. Hani EMDR'da da böyle birazcık hipnotizmaya benzeyen bir yöntemle sana işte belli bir ritimle artık vücudunu vurarak ya da işte göz hareketi yapmanı sağlayarak vesaire bir şey, onu fiziksel olarak da uykunda işliyormuş gibi o anıyı tekrar ondan bahsederken onu işlemeni teşvik ediyor diyebiliyorum. Berbatı anlattıysam dediğim gibi düzeltiriz ama bu şekilde bir şeydi. Ve ilk başta yani bunun genelde ilk seansları çok acılı geçiyor yani o insan için. Hani gerçekten de yoruluyorsun tekrar yaşamış gibi bazı şeyleri ama sonra da mesela benim yaşadığım tecrübe şuydu. Gerçekten de normalde beni tetikleyen şeyler, dışarıda atıyorum o kötü anıları hatırlatan şeyler etki etmemeye, tetiklememeye başlamıştı ve bazı unutamadığımı düşündüğüm şeyleri hatırlamadığımı, bunların ne olduğunu bile çok fazla düşünmediğimi fark ettim böyle gerçekten de birkaç ay seans yaptıktan sonra. Neyse çok uzun anlattım ama yani nostalji gibi bir hapta sana vaat ettiği şey yani belki şey gibi olabilir. Yani ne bileyim bir dedektiflik soruşturmasına falan çok böyle bir hafıza teknolojisi bence çok önemli olabilir. Yani yalana yer bırakmayacak şekilde ya da iyice sapıtıp anılarını yeniden yazman. Dedin ya 16 yaşıma gidip onu teselli etmek. Yani ancak böyle bir fonksiyonu varsa iyileştirici olabilir gibi geliyor bana. Zaten hani işe yaramamış olduğunu da gösteriyor dizi. Yani bu böyle bir şeye dönüştü, korkunç bir şeye dönüştü diye. Ama hani hafızamızın iyileşmesinin bir kısmı da birazcık unutmak ya.
Evet yani bu polisiye mevzusuna getirmen ilginç oldu. Çünkü aslında kendi hayatında da bunu yapabilirsin. Orada hani üçüncü bir kişi olarak görebilirsen. Şimdi orada büyük babası perspektifinden görüyor olayları. Ama kendi nostaljana gidip yani kendi hatıralarına gidip yine kendi gözünden ama aslında başka bir perspektifle olaylara tekrar bakabilir misin? Bunun iyileştirici olabileceğini düşünüyorum. Bence bunu şimdi yapmanın yolu mesela ben geri döndüğümde çok biriktirmişim tamam mı? Yazılan bir sürü şey ya bir sürü materyal var geçmişime dair. Onları okuduğumda şu an bambaşka bir gözle okuduğum için daha farklı yorumluyorum olayları. O zaman mesela hissetmediğimi düşündüğüm şeyleri hissettim okuyunca. Çünkü insan kendi geçmişinle ilgili bir hikaye yazıyor ya kafasında. Ve o yani yıllar için o hikayeye inanıyorsun ya. Bu böyle olmuştu falan şeklinde. Ama geri dönüp başka kanıtlar gördüğünde ya da o hikayeyi yeniden yorumlamana, yeniden yazmana sebep olacak. Ya da küçük yorumlar da olabilir. Bütün hikayenin değişmesinden bahsetmiyorum ama bir de böyle de bir şey varmış dedirtecek şeylerin de ben iyileştirici olabileceğine inanıyorum. Şu an ciddi ciddi bu teknolojiyi kullanabilir miyiz terapilerde? Bunu tartışıyoruz ama bence çok eğlenceli yani bunu düşünmek.
Ya siyasi olarak da hani bütün o tazminat mevzusu da aslında hafızayla alakalı bir şey. Yani toplumsal hafızada resmi olarak neyi kabul edeceğiz? Yani bu bana dizide bu sefer daha önce dikkatimi çekmemiş. Bu Adrian White altın heykel olmaktan çözülüyor da sonra işte üstünü başını değiştirip orada bir gazeteci standına gidiyor ya ki o da çizgi romanda çok önemli bir stand aslında. Oradaki adamla hoşbeş ediyor böyle. Orada gazeteye bakıp diyor ki yuh Redford hala mı başkan diyor. Çünkü yani 93'ten 2019'a kadar adam başkanlık yapmış. Ve ben hani ilk izlediğimde tabii ki bu dizide önce işte siyah beyaz ilişkileri üzerinden okuduğun zaman aa diyorsun bu Redford kanunları işte bu tazminatı mümkün kılmış. Bu adam daha iyi olsun diye de Adrian White bir şekilde çok problemli bir karakter olmasına rağmen buna destek vermiş. Bunun başkan olması için gerekli ne denir dişlilerin çalışmasını sağlamış. İşte ne yaptığını da çok bilmiyoruz ama öyle bir şey noktaya gelinmiş ki o nokta yani orada evet şeyler falan Robert'a karşılar Robert Redford'a. Beyaz üstünlükçüler. Ama sen de izleyici olarak şeyi seziyorsun yani. İyi bir yönetici bile olsa o kadar uzun süre başta kalmasının aslında bir otoriter rejimin sinyallediğini ve hafıza için, tazminat için yapılmış olumlu işler bile olsa yine de siyasette de bir başı bozukluk olduğunu sana hissettiriyor yani. Bunu ikinci izleyişimde dikkatimi çekti. Bence hoş, küçük ve hoş bir detaydı. Çünkü böyle Amerikalılar bir sosyalizmden falan çok korkuyorlar ya. Yani böyle sosyalist bir lider gelir, böyle bir eşitlik bir şey olur ya da işte fazla demokratlar gelir, eşitlik bir şey olur ama sonra o da gitmeyi bilmez falan. Bunlar da aslında böyle pistir. Herkes işte şeydir, komünist diktatöre dönüşme potansiyeli taşır falan. Biraz onu da verdi bana açıkçası o sahne. Ama öyle ilgimi çekti yani. Hani toplumsal hafıza, siyasi hafıza, bir de kendi kişisel hafızan. Bunların hepsinin birleştiğinde nasıl bir çamurun içine battığını ve yani biraz da tabii burada şey var, yani Tanrı gerçekte yoktur. En fazla Dr. Manhattan'lar gibi ucube diyebileceğimiz doğa olayları, radyoaktif olaylar, materyalist olayların sonucunda bir tanrısallık alışveriş durumları olabilir gibi bir varsayım var. O yüzden bizi çok karanlık bir yere itiyor diye düşünüyorum. Ancak Angela gibi saf ruhları bulması lazım bu tanrısal güçlerin birazcık ümit etmemiz için. Suyun üstünde kimi yürütüyoruz falan gibi bir şeye giriyor yani sonra böyle. Yani Jesus'a varıyor son bölüm.
Ya bu tazminat mevzusuna getirmen güzel oldu aslında. Diziye böyle bunu konuşarak başladık. Şimdi bunu konuşarak bitirelim. Bunu seninle paylaşmış mıydım? TikTok'ta şey izliyordum, bu Kissinger ölünce onun hakkında yapılan videoları izledim. Kamboçyalı biri, Kissinger'ın Kamboçya'da yaptıkları işte soykırım falan, onu anlatan bir videoydu. O videoyu izlerken şey dikkatimi çekmişti. Orada anlatan kişinin en büyük acılarından bir tanesi şuydu. Ya bunlar oldu. Hani bunların olduğunu kabul etmiyorlar. Ama bunlar oldu ve konuşulmuyor falan. Onun bir acısı var. Şimdi tazminat dediğin şeyin, o reparations mevzusunun o sembolik en büyük şeyi aslında bunlar oldu demek. Ya o karşıdakine, o toplumsal travmalarda o çok büyük bir acı.
Ya evet, ben de şimdi yüksek sesle düşünerek ancak katkıda bulunabilirim ama oldu demekle de yetmez gibi bir şey hissediyorum ama ben bu izlediğimde. Biraz sanki anti-ütopya bir, yani distopya olmayan benim gözümde. Ama biraz da böyle anti-ütopya bir yerde duruyor ki HBO dizisi çok normal yani. Bazı böyle yani dizinin bence çok sol tandanslı mesajları var ama bir yandan da sola sürekli parmak sallıyormuş gibi geliyor bana. Yani siz bir şeyleri bir Amerika'da bir İSNA konferansında ırkçılıkla ilgili bir şeye git, yine bir oturumlardan birinde Sean King diye biraz tartışmalı diyeyim bir şey var. Figür var, böyle toplumsal figür var. Bu Black Lives Matter'la da işler yaptı falan. Sonra kendi başına takılıyor. Kendisi beyaz, eşi siyahi falan. Böyle çok şey, ünlü biri yani. Onun kendi tartışmalarından bağımsız olarak o konuşmada şöyle bir şey olmuştu. Tespit olmuştu. Yani çok kompleks sorunlarımıza bir iki tane sloganla, birkaç cümleyle cevap bulmaya çalışıyoruz. Bizim o kompleks sorunlara sayfalarca yazılmış çözüm, planlı çözümlere ihtiyacımız var demişti. Bu diziyi de bu konuda bir manifesto gibi yorumluyorum açıkçası. Yani özellikle bu toplumsal travma konularında ve bazı konularda bazı dengeler gözetilmezse başka sıkıntılar çıkar gibi bir, bence Amerikalı average izleyicinin böyle bir yorum yapabileceğini düşünüyorum bu diziyle ilgili. Yani beni huzursuz eden bir şey oldu bu izlerken. Sanki beyaz üstünlükçülere de birazcık şey veriyor, kredi veriyormuş gibi hissettim. Yani evet, onlara çok salaksınız, kötüsünüz diyor ama bir yandan da onları o Rocha maskelerinin içinde tutarak, diğer hatta o şey senatör de diyor ya, bu salaklar maske seviyor diye öyle taktım falan diyor. Yani hiç umursamıyorum, onları sadece kullanıyorum demeye getiriyor. Yani biraz dalga geçiyor ve güzel de bir şey yapıyor dizi. Ama bir yandan da sanki yani siz bir süper kahramanınız da olsa, o iyi niyetli de olsa, işte ne bileyim nükleer felaketten kaçsanız da, işte siyahlara yapılan katliamların karşısında bir tazminat da olsa, bazı şeylerin kökünü kurutmadan aslında ütopyaya ulaşamazsınız diyormuş gibi hissediyorum. Ya da yani insanın doğasıyla ilgili böyle insanlar ve narsistlerin işte çok olduğu yerler kötüdür falan gibi bir yere varıyorum. Yani böyle çok simplify, basitleştirdiğimde dizinin mesajını. O yüzden senin dediğin şeye bağlayacağım. Yani bir acının, bir travmanın buradadır denmesi, bu olmuştur denmesi, yani evet çok önemli. Ama bir yandan da bunu nasıl yaptığın da çok önemli. Galiba bunu anlatıyor dizi bize. Yani anlatabiliyor muyum? Hani her buradaki güce ulaşmış her insan gerek maskeli, gerek maskesiz, gerek teknolojiyle, gerek siyasetle belli gerçeklikleri, belli hakikatleri öne sürerek onları işte acknowledge ettirmeye, onların varlığını kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ve hepsinin yöntemlerine göre bazıları oluyor, bazıları olmuyor. Yani bazı şeyler gerçek olmasa da hakikat olarak kabul ediliyor. Bazı şeyler hakikat oluyor ve hakikat olarak kabul ediliyor. İşte tazminatlar oluyor, bir şeyler oluyor. Çok karışık, karıştırdıysan burayı kesip atarız yani. Ama yani gerçekten şey hissediyorum, böyle yöntem her şeydir yani aldığım burada şey. Sadece burada kişilik özellikleri çok psikolojize etmediğini düşünüyorum dizinin. Yani bu insan narsist, güce sahip olmasın. Evet, bu çok büyük bir mesajı ama bir yandan da Lady True'nun yaptığı şeyler düşünebiliyor musun? Yani büyük bir, yani kapitalist şeyin o Heyula'nın korkunç Leviathan oluyor kadın aslında yani. Hani şeytanlaşıyor yani o anlamda, evet, beyaz erkeğinin tepesine çıkıyor. Oranın onun üstünde bir yerde kendine yer buluyor ama yaptığı eylemlerle, kullandığı araçlarla onları köpeği haline getirerek diyeyim yani, hatta onlara pis işlerini yaptırarak, aslında dolaylı olarak bu Doktor Manhattan'ı tutturarak kötü sistemin yine de temsilcisi haline gelmeyi başarıyor yani. Birazcık ya, dediğim gibi dizi bana böyle hep bir şeylerimizle oynuyormuş gibi hissettiriyorum. Yani o Vietnamlı kadını böyle hikayesi çok böyle için akıyor bir yandan. O Adrian White gibi şey pis bir herife bu kız karşısına çıkması, o yüzleşme, böyle bir içimin yağları eriyor bir yandan ama bir yandan da Lady True'nun ne kadar aslında acımasız bir karakter olduğunu, oradaki toprağı ele geçirmesi, gücü ele geçirmek istemesi falan gibi şeyleri düşününce hep böyle kendimi çek etmek zorunda hissediyorum. Hiç kimseye karşı yakınlaşamıyorum dizide yani. Bunu uzun uzun uzun anlatmaya çalıştım.
Evet, yani bence bir yandan dediğin o, yani Redford kalsa Demokrat Parti, hani normalde hep bir Demokrat Parti seçilir, işte bir iki dönem şey yapar, sonra Cumhuriyetçiler seçilir, sonra Demokratlar seçilir, sonra Cumhuriyetçiler seçilir gibi bir döngü var Amerika'da yıllardır. Şimdi de var mesela, Biden gidip yine tekrar şey mi gelecek, Trump mı gelecek falan tartışmaları var ya. Bir yandan şunu söylüyor dizi, ya tamam Demokrat Parti 30 yıl yönetse bu ülkeyi ne olur? Yani onu gösteriyor yani, böyle şey değil, bağlar bahçeler değil yani, hani ırkçılık devam ediyor, onu görüyoruz. Tazminat olsa bile hani bunun toplumsal bir şey olduğunu şey yapıyor. Ama bir yandan da dizi bununla dalga geçiyor. Yani orada şey cümlesini hatırlıyor musun? Keen böyle Agent Black'e gelip işte Amerika'da beyaz bir adam olmak bugünlerde çok zor falan yapıyor ya. O tamamen bir dalga geçme cümlesi. Mesela çok komikti bence ve çok güzeldi. O açıdan hani bir yandan demokratları eleştiriyor ama onları biri eleştiriyorsa diğerlerini 15 eleştiriyor gibi bir dinamik var yani. Öyle. Var mı başka konuşmak istediğin bir şey?
Yani bu son dediğinde gerçekten haklısın. Hem eleştiriyor hem de bir yandan da tanrıcılık oynamak isteyen herkesi eleştiriyor galiba. Az önce demek istediğim, çok uzun demek istediğim oydu. Çünkü orada diyor ya, beyaz bir adam olmak çok zor. Sonra ben de mavi bir adam olmaya karar verdim diyor mesela. Ama bir yandan da biz bu beyaz bir adam olmak çok zor argümanını şu an bir sürü dünyadaki beyaz erkeklerden duyar olduk yani. Ya da hatta kadınlara karşı bu dünyada şu an erkek olmak, erkek çocuğu olmak çok zor argümanını çok duyuyoruz yani. Oradaki istihza içerisinde aslında inanılmış bence. Yani biz çok daha iyisini hak ettiğimiz için her zaman aslında zor durumdayız şeyi de var bence. Ön kabulü de var. O yüzden dediğine de çok hak verdim. Evet, ya şey, ben böyle şey kopamıyorum şu an muhabbetten çünkü dizi gerçekten beni çok üstüne konuşmaya itiyor şekil ağda görüldüğü üzere ama teşekkür ediyorum sana. Yıllarca Fidro ekibine ısrarla bunu konuşmayı, gündemimizde tutmayı başardığın için öncelikle sana teşekkür ederim.
Yılmadan sen de bana destek oldun. Ben de teşekkür ediyorum.
Ya aslında yaprak dökümü gibi oluyoruz bölümlerin sonlarında. O kadar imkansız saatlerde, 4 ayrı zaman diliminde kayıt yapıyoruz ve böyle devreye bebekler, hastalıklar falan giriyor ki şu anda son birkaç dakikadır biz Servet'le baş başa bölümü kapatıyoruz ama Süreyya ve Hikmet'in kıymetli yorumlarıyla ben şu an tatmin oldum yani. Başlık stresim geçti diyebilirim.
Bu aralar ne okuyorsun Luna? Bundan bahsetmek ister misin?
Hayır. Maskeye takmayı tercih ederim.
Şahalelim bölümün sonunda.
Ama şöyle bir ipucu verebilirim. Okuduğum kitapta, yok baştan söylemeyeceğim, üst üste gelsin. Maske, okuduğum kitabın, şu an üçüncü kitabını okuyorum, serisinin ilk kitabında bir lanetin parçası olarak maske bir halkın yüzüne yapışık. Yani maskeyi çıkaramıyorlar isteselerdi. Buradan bağlamış olayım, böyle bir ipucu vermiş olayım ama umarım hiçbir dinleyicimiz neden bahsettiğimi anlamıyordur yani, çünkü o kadar çok saçma bir şey okuyorum ki.
Bu arada kapatmadan kitap demişken Babil diye bir mevzudan bahsediyorum. Babil diye bir mevzu diyorum. Babil Kulesi'nden bahsettin ya, o sırada aklıma geldi. Babil diye bir kitap var. Bestseller oldu. Hiç rastladın mı?
Yok, rastlamadım. Bana Babil Kulesi deyince Paul Auster'ın Cam Kentler kitabı geliyor aklıma. Alakasız ama onda geçen bir onu. Tema vardı yani, öyle böyle bir roman.
Neyse, şu an bestsellerleri de biz okumak istiyoruz ya. O kitabı okusak mı diye düşünüyorum. Yani BookTok'ta bayağı görüyorum. İşte en sevdiğim kitap olduğu çok güzel falan diye bahsediyorlar. Babil okuyan şu an dinleyicilerimiz varsa bize tavsiye ederler mi? Kızlara baskı yapmalı mıyım bu konuda? DM'lerimize gelirseniz seviniriz. Watchmen'i bizim vesilemizle izlemiş dinleyicilerimize de buradan ne demek istiyoruz? Bir şey değil. Rica ederiz.
Ve yani yazın arkadaşlar, ben fikirlerinizi çok merak ediyorum. Trend oluyor. İster istemez böyle hani kızılcıklı, kızıl goncalı şey içeriklerimizde daha fazla sohbet oluşuyor postların altında, ama yani bu Watchmen evreniyle ilgili de bir tartışma dönsün. Ben çok istiyorum yani. Gerçekten bunları okumak çok istiyorum. Mesajlar gelsin istiyorum. Bu temennimi de paylaşarak kendimi savunmasız kılmak. Bir maskeyi daha düşürmek isterim.
Evet, gelecekten de dinleyiciler olacağını düşünüyorum. Spotify'da arama kısmına Watchmen yazıp bizi daha önce hiç görmemiş, dinlememiş, ilk defa bu bölümü Watchmen sevdiği için dinleyen dinleyicilerimizden özellikle gelecekten notlar bekliyoruz. Görüşmek üzere. Haftaya galiba True Crime konuşuyoruz. Ben istemiyorum. Gerçekten sizi vazgeçirmek istiyorum. Kendimi durdurmak için şu an bunu söyledim.
Bence çok güzel olacak.
Öyle kendi ayağıma sıkarak bitirmiş oluyorum. Görüşmek üzere. Kapatamıyoruz. O yüzden kapatalım artık.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.